Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Romanov Komplosu. Yazarı Glenn Mead. Özgün adı The Romanov Conspiracy. Çevirmeni Ali Cevat Akkoyunlu. Türü roman. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım Ocak 2013. ISBN numarası 978-605-5340-91-9. Bu kitap 504 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Haziran 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bazı sırlar asla çözülemez. Doktor Laura Pavlov 20. yüzyılın en büyük muammalarından birine ışık tutacak bir gizemi çözmek üzeredir. Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yapılan bir kazı sırasında son Çar ve ailesinin 1918 yılında infaz edildiği bölgede buz içinde bozulmadan kalmış bir ceset bulunur. Bu yeni bulgu Romanov ailesinin ortadan yok olması ile ilgili yeni ipuçları sağlar. Ailenin özellikle de kızları Prenses Anastasya'nın ölümü ardında bir sürü soru işareti bırakmıştır. Bu keşif Pavlov'u yıllardır saklı kalmış bir gizli görevin peşinde, sırların, yalanların ve aldatmacanın girdabı içinde geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarır. Ülkemizde de geniş bir okur kitlesine sahip olan Glenn Mead, tarihsel gerçeklere dayanarak yazdığı Romanov komplosunda, savaşın zor koşullarında, temelinde tarihin en çarpıcı olaylarından birinin olduğu, aşkın ve dostluğun sınandığı nefes kesici bir hikaye anlatıyor. Ve bazı sorular sonsuza kadar yanıtsız kalır. Çok heyecanlı ve gerilimli, Indiana Jones ve Dan Brown'un kesişme noktası. Midwest Book Review. Glenn Mead, 1957 yılında İrlanda Dublin'de doğdu. Yazarlıkla profesyonel olarak ilgilenmeden önce pilot eğitmenliği yaptı. Gazeteci olarak Irish Times ve Independent'ta çalıştı. Tiyatroyla da ilgilenen yazar Dublin'deki Strand Theatre'da kendi yazdığı oyunları yönetti. İlk romanıyla hem okurların hem de eleştirmenlerin ilgisini çekti. Glenn Mead'in yoğun araştırmaların ürünü olan romanlarında gazetecilik döneminin etkileri hissedilmektedir. Yazarın okurlardan büyük ilgi gören kitapları 26 dile çevrildi. Ali Cevat Akkoyunlu, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. St. Joseph Boğaziçi Üniversitesi ve Diplomatische Akademie'yi bitirdi. 50 yaşında kendini iş hayatından emekli edip çeviriye başladı. Kendi yazdığı bir romanla birlikte aralarında Bill Clinton Hayatım, Glenn Mead 8. Gün, Jean-Christophe Grange Leyleklerin Uçuşu, Bjorn Larson Long John Silver, Jonathan Schneer Balfour Deklarasyonu, Karen Slaughter Paramparça'nın da olduğu 60'a yakın çevirisi yayımlandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kim ve Luca ve bütün Kilgore'lar ile Redmond'lara. Yazarın notu. Her öykü kendi aşığını bulur. Bu öyküye İrlanda'nın kuzeydoğu kıyısında görkemli Mourn dağlarının Irak gölgelerine sığınmış Colin köyünü ziyaret ettiğimde aşık oldum. Harikulade vitraylarıyla 1813'ten kalma Presbiteryen köy kilisesinin mezarlığında ülkelerindeki Ekim devriminden kaçıp İrlanda'ya sığınmış bir avuç Rus'un unutulmuş mezarları başında. Hala bir sır perdesiyle sarılmış bir girişimi 1918'de Rus çarıyla ailesini kurtarmaya yönelik dikkat çekici bir planın ilk yankılarını orada işittim. Birçok dalıyla köklerini derinlere salan bu gizem araştırdığım en güç öykülerden biri oldu. Rus devriminin ateşli günlerinde St. Petersburg'da başlayan öykü, İrlanda'nın bir köy mezarlığındaki birkaç mezarda son buldu. Aradaysa 20. yüzyılın en inatçı sırrına cevap verebilecek çok karmaşık bir komplonun çoktan yitip gitmiş ipuçları kaldı. Bu kitapta adları belirtilen kişilerden çoğu gerçekten yaşadı. Tobolsklu, Aziz Yuhanna kardeşliği adı verilen karanlık tarikat da gerçektir. Okuyacaklarınızdan çoğu gerçekten yaşandı. Gerisi ise ufak bir bölümü kurgu. Yazarın öyküsüne hayat vermek için kullanmak zorunda olduğu anlatı mozaiğinden parçalar. Ancak hangi bölümün gerçek, hangisinin kurgu olduğu konusunda kararı size bırakıyorum. Sevgili Maria, tarih çarın bütün çocuklarının başına gerçekten ne geldiğini açıklamayabilir. Cevabı o kadar gizli ki şimdilik hiçbir şey söyleyemem. Lenin'in Romanovların infazı ile ilgili söylentiler işittiğini söyleyen kız kardeşine Temmuz 1918'de verdiği cevap. Anna Anderson adında o kadar çok cevapsız soru bıraktı ki hiçbirimizin kavrayamadığı kadar derin bir muammanın parçası olarak kaldı. Bu sorular içinde en sarsıcı olanlardan biri de şu, basit, dengesiz olduğu iddia edilen bir köylü kadını 60 yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın en parlak ve en saygın hukuk ve bilim insanlarının aklını nasıl karıştırabilir? Bu bağlamda bir zamanlar işittiğim bir deyişi hatırlarım hep. Bir öykünün üç açısı vardır, senin açın, benim açım, bir de gerçek açı. Grigori Antonov, gardiyanlarının elinde infazdan kurtulduğu rivayet edilen Çar'ın en küçük kızı Anastasia olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Anna Anderson hakkında. Bugün 1. kısım Yekaterinburg, Rusya. En büyük sırların toprağın altında olduğuna, gerçeği de sadece ölülerin söylediğine inanıyorum. Aslında cesetleri bulduğumuz sabah ormanda bulunmamın nedeni de böyle bir şeydi. Ölü ruhlar kentinde yağmur yağıyor, yoğun sağanak yazlık sokakları dövüyordu. Bu sabah trafik fena değil dedi Rus şoförüm. Land Rover'ımız çoktan yitip gitmiş görkemli bir uygarlığın kalıntısı etkileyici granit yapıların yanından geçerken. En fazla 30 dakika. Arkama yaslandım ve yanımdan akıp geçen eski imparatorluk kentini seyre daldım. Adını 1723'te 2. Yekaterina'dan alan Ural Dağları'nın gölgesine yayılan Yekaterinburg, kurt ve ayı dolu sık ormanları, derin vadileri ve karlı zirveleriyle Alaska'nın sert güzelliğini hatırlatır. Zengin yeraltı yatakları dünyanın en büyük hazinelerini barındırır. Bu canlı Sibirya kentinin ötesinde uzanan zirveleri, karlı sıra dağların altında platin ve zümrüt, altın ve elmastan petekler vardır sanki. Land Rover kentten çıkıp yoğun huşlarla kaplı yamaçlara sararken kucağımdaki çantayı açıp içinden bir dosya çektim. Mavi kapağın üzerindeki etikette şunlar yazılıydı. İlk buluntular, Yekaterinburg arkeoloji kazısı, Dr. Laura Pavlov, adli patolog yönetici. Son 3 aylık çalışmamın ürününü içeren kalın kağıt tomarını karıştırdım. Bu benim Yekaterinburg'a ilk gelişimdi ve ekip dünyanın her bölgesinden insanlardan oluşuyordu. Adli arkeologlar, bilim insanları, Amerika, Britanya, Almanya ve İtalya'dan ve tabii ev sahibi ülke Rusya'dan öğrenciler. Ortak çabamızın amacı basitti. Ormanda Rus devriminin kızıl terör dönemi sırasında gerçekleşen kitlesel infazla ilgili kanıtlar bulacaktık. O dönemde binlerce insan öldürülmüştü. Sadece Rusya'nın Çar ailesi Romanovlar değil, Çar ve Çariçe, dört güzel kızları ve 14 yaşındaki oğulları Alexei. Kurşunlanarak, süngülenerek öldürüldüler. Kafa tasları tüfek dipçiğiyle ezildi, cesetleri sülfürik asitte eritildi. Mahpus tutuldukları İpatyev evi kentin yerlilerince ölü ruhlar evi olarak anılırdı. Oysa kızıllar o kadar çok insan öldürmüş, cesetlerini Yekaterinburg dışındaki maden galerilerine, ormanda işaretsiz kitlesel mezarlara atmışlardı ki, halk Yekaterinburg'a ölü ruhlar kenti adını takmıştı. Hesaba katmadığım sıcak ve sivrisineklerdi. Sibirya kışın buzdolabı gibidir ama kısa ve sıcak yaz mevsiminde ısı iyice yükselir. Canlanan ormanda sinek ve sivrisinekler cirit atar. Ağaçlar sıcaktan tatlı kokulu bir reçine sızdırır. Hava ağır bir kokuya bürünür. Şoför ağır vasıtalar yüzünden delik deşik olmuş, dar ve aşılmış bir patikaya saparken yağmur dindi. Land Rover, huş ormanının ortasındaki bir açıklığa kurulmuş bir dizi geçici kulübe ve bez çadıra yöneldi. Boyalı bir tahta levhanın üzerinde İngilizce ve Rusça yazılar vardı. Özel mülk, izinsiz girilmez. O yaz sabahı çadırlardan birinin yanına yaklaşırken hesaplayamadığım bir şey daha. Bu reçine kokan ormanlara geçmişin hayaletlerini gömüldükleri yerlerden çıkarmaya gelmiştim. Oysa dünyada hiçbir şey beni donmuş Sibirya toprağı, ölülerini sunarken rastlayacağım tuhaf sırra hazırlayamazdı. Çünkü ölülerin yanında gerçek de gün ışığına çıkıyordu ve o gerçekle birlikte de işittiğim en inanılmaz öyküyle ilgili ilk fısıltılar. Arabadan indim ve çadırımın girişini kapatan kanadı kenara sıyırdım. Çalışma masamın ardına yerleşmeye çalışırken kazı şefim Roy Moore'un içeri girdi. "Selam bebeğim." Biz ona Memphis Roy deriz, o da bana hep bebeğim diye seslenir. Memphis'te herkes herkese bebeğim der. Kazının sorumlusunun bir kadın olması da fark etmiyordu. Erkek olsaydım Roy bana yine bebeğim diyecekti. İri yarı, kemikli, akıllı bir adamdır ve bu işte en iyilerden biridir. Evrak işlerine saldırmaya hazırlanarak çantamı açarken, "Bu sabah 7 numaralı galeriyi kazdığını sanıyordum," dedim.
"Bebeğim, tabii ki kazıyorum."
Elleri belinde, soluğu hafiften kesilmiş bir halde karşımda dikiliyordu. Yüzündeki ifade heyecanla şaşkınlık arası bir şeydi. Başından hiç çıkarmadığı Tigers yazılı beyzbol şapkasıyla alnının terini sildi.
"Sanırım 7 şanslı sayımız olacak," diye sırıttı.
"Dökül bakalım."
"Kazabildiğimiz kadar kazdık ve neredeyse donmuş halde turbalı bir katmana rastladık. Bir şeyler bulduk ama Laura, ciddi bir şey bulduk demek istiyorum."
Elimdeki kalemi bıraktım. Roy herhangi bir şeyden heyecanlanacak biri değildi. Oysa şimdi enerji dolu görünüyordu. Heyecana kapılmış 12 yaşındaki bir çocuk gibi yerinde duramıyordu. "Anlat bakalım," dedim.
"Bebeğim, bunu gerçekten kendi gözlerinle görmelisin."
Roy'un peşinden kokulu ormana daldım. Yavaş ilerliyor, kaslı bacakları yağmurdan sırılsıklam, eğrelti otlarının ve devrik ağaçların arasından bir yol bulmaya çalışıyordu.
"Galerinin ağzı 20 metreye kadar iniyor," dedi. "Oldukça derin."
Bütün açıklık madencilik malzemesiyle, ahşap putrellerle, iskelelerle tıka basa doluydu. Şurada burada kamyonlar, dört çekerler görülüyordu. Neden cümlenin arkasından bir ve geleceğinden bu kadar eminim? Ne bulduğunu hala anlatmadın bana. Hızını değiştirmeden sırıttı. Heyecanı bulaşıcıydı. Alnında ter damlacıkları parlıyor, gözlerinde şimşekler çakıyordu.
"Bir kadın bulduk bebeğim. Orada bir başka ceset daha olduğunu sanıyoruz. Ama ne bulduğumuzu göremeyeceğimiz kadar derinde. Kim bilir, belki daha başkaları da vardır."
Bir huş ağacı öbeğinin arasından geçip maden galerisinin ağzında durduğumuzda heyecanlandığımı hissettim. Turbanın zengin kahverengi toprak kokusunu soludum. Galeri yerde açılmış, kenarları tahtalarla beslenmiş, yaklaşık 1 metrekarelik bir delikti. Bölgenin büyük kısmının ölüm tarlası olduğu dönemlerden kalma, Romanov zamanının kalıntılarını aramak için açtığımız madenlerden biri. Romanov ailesi o zaman dünyanın en varlıklı imparatorluk ailesiydi. 16-17 Temmuz 1918 gecesi Yekaterinburg'da kayboluvermiş, görgü tanıklarının anlattıklarına göre bütün aile katledilmişti. Nedendir bilinmez, Bolşevikler ölümleri hiç doğrulamayınca aileden bazı üyelerin, hatta hepsinin kaçıp infazdan kurtulduğu yolunda ısrarlı söylentiler yayıldı. Onları Yekaterinburg tutsaklığından kurtarmak için gizli planlardan bile söz edildi. Çar'ın kızlarından bir ya da birkaçının küçük kardeşleri Alexa ile birlikte ölümden kurtulduğu dedikoduları yıllarca sürdü. Aile kaçış sırasında işe yarayacağı umuduyla iç çamaşırlarına değerli taşlar, pırlanta ve benzeri mücevherler dikmişti. O değerli taşların ölümlerini engellediği ya da geciktirdiği söyleniyordu. Böylesi öyküler çocukluğumu büyülemişti. Gerçek ne olursa olsun sırrın çekiciliğine yakalanmış, Anastasia ve Alexei'nin kaçmayı başardıklarına inanmak istiyordum. Sır gittikçe yoğunlaştı. 10 yıllar sonra kent dışında yapılan kazılarda 6 yetişkinin kalıntıları bulundu. Cesetlerden bazılarının çarak karısına ve kızlarından ikisine ait olduğu düşünülüyordu. DNA testleri Britanya kral ailesiyle muhtemel bir akrabalık bağı kanıtlayarak cesetlerin kimliğini doğrulayacaktı. Ne var ki bu buluş yoğun tartışmalar doğurdu. Birçok uzman bulunan kemiklerin Romanovlara ait olduğu görüşündeydi. Ancak buna inanmayan Çar ailesinden sayısız insanın bölgede infaz edildiğini, bu kemiklerin onlara ait olabileceğini iddia edenlerin sayısı da bir o kadardı. Daha sonra Yekaterinburg'un batısındaki bir orman ocağında gerçekleştirilen bir kazıda iki insana ait yeni kalıntılara ulaşıldı. DNA testlerine göre bu kalıntılar Çar'ın kayıp oğlu ve kızına, Alexey ile Anastasia'ya ait olabilirdi. Ama kalıntılardan birinin Anastasia'ya ait olduğu hiçbir zaman tamamen kanıtlanamadı. Bir olasılıktan söz ediliyor ama bu olasılık tüm kuşkuların ötesine geçemiyordu. Bu nedenle söz konusu testler bazı bilim insanları ve Rus Ortodoks Kilisesi içindeki ısrarlı şüpheciler tarafından sonuçsuz olarak nitelendirildi. Geriye sırrın hala sürdüğü, bilmecenin çözümlenemediği gibi rahatsız edici bir duygu kaldı. Mühendislerimiz galeri ağzının üzerine elektrik jeneratörüyle hareket eden eski bir askılı vinç kurmuştu. Delikten turba kokusu yükseliyordu. Roy'a dönüp kemiklerden mi bahsediyorsun yoksa eksiksiz bir iskeletten mi diye sordum.
Bir kadından söz ediyorum. Eksiksiz, sürekli dondan mumyalaşmış, turba ve soğuk tarafından kusursuz korunmuş.
Sırtımdan aşağı bir merak titreşi geçti. Bir elimi kabuğu güneşten bembeyaz kesilmiş bir huş ağacına dayadım. Ne kadar eski?
Giyimine bakıp bilgece bir tahminde bulunmam gerekirse Romanov döneminden bahsediyoruz.
Roy önden indi, vızıltılı motora bağlı kayışların ucunda karanlık çukura inerken şöyle bir el salladı. Kayışlar birkaç dakika sonra boş döndü. Kayışları kuşanıp tokaları sıktım. Yekaterinburg'da çalıştığımız son bir ay boyunca toprağın altından bir sürü malzeme çıkarmıştık. Pasla kaplı Mosin Nagant tüfekler, aşınıp yeşile dönmüş bakır bozukluklar, boş mermi kovanları, bir gözlük, hatta Çar döneminden kalma bir sürü altın ve gümüş külçeyle birlikte kişisel eşya ve mücevherler. Çar'ın akrabası olan birçok varlıklı aile katliamdan kurtulmak için buralara kaçmış ama Kızıllar peşlerinden yetişmişti. Kurbanların hepsi zengin değildi. Kişisel geçmişimde bu ormanların bir yerinde gömülü yatıyordu. Yekaterinburg'u görmeden çok önceleri anneannem Mariana'nın genç kızgın oturduğu kıvrılarak uzayıp giden İset Nehri'nin geniş kıyılarındaki bu kenti öğrenmiştim. Ekim devriminin kızıl muhafızları kentini işgal ettiklerinde anneannem 11 yaşındaydı. Yazın bile çözülmeyen taş gibi sert, turbalı Sibirya toprağından cevher çıkarmak için ıstıraplı uğraşlar veren çalışkan bir mujik, yani her zorda alışık Rus köylüsü ailesinin çocuğuydu. Gözdesi henüz 15'indeki Pieter'da dahil Mariana'nın ağabeylerinden üçü kentin ötesindeki ormanlarda infaz edildi. Suçları mı? Kızıllar 12 kişilik aileyi ancak geçindiren yıkık dökük madene el koyduğunda itiraz etmek. Lenin özel mülkiyete inanmıyordu. İnsanlara ait her şey artık Sovyetlerin elindeydi. Seslerini çıkaranlar hapse atılıyor, hala itiraz edenlerse Lenin'in iktidara gelmesinden sonra Rusya'nın üzerine çöken acımasız terörün kurbanları olarak kurşuna diziliyordu. Anneannemin ailesi hayatta kalabilmek için uğursuz bir kış günü donmuş toprakların üzerinden kaçarak St. Petersburg'dan Amerika'ya giden paslanmış bir gemiye bindi. Bez torbalarında götürdükleri anılar, soluk sepya aile fotoğrafları ve imparatorluk başkentinin zamanla sararmış, odun ateşi kokan kartpostalları oldu. Çocukken bir başka dünyanın soluk resimleriyle dolu aile albümünün sayfalarını çevirince soluduğum turbalı odun kokusunu hala hatırlarım. Yine çocukken bir seferinde albüm sayfalarının arasında eski bir siyah beyaz fotoğraf, yanında da kenarları zamanla lekelenmiş, yağlı kağıda sarılmış bir avuç kuru çiçek buldum. Nedir bu nana? Fotoğrafta dalgalanan Rus İmparatorluk bayraklarıyla süslenmiş, görkemli bir tren istasyonu görülüyor. İstasyonun merdiveninde duran Romanovlar kolaylıkla tanınıyordu. Kalabalığa el sallayan Çar ile Çariçe, yanlarında kızları ve oğulları. Beyaz bir elbise giymiş, saçında basit bir fiyonk, elinde bir demet çiçekle Anastasia'yı hemen tanıdım. 1913'te Çar'la ailesinin Yekaterinburg'u ziyarete geldikleri gün. Savaştan önce Rusya'da her şey kötüleşmeden önce uzun zamandan beri kutsal saydığı bir anıyı hatırlıyormuş gibi mavi gözleri yaşardı. Ya çiçekler? Bütün Çar ailesinin içinde en dik kafalısı, en göze batanı Anastasia'ydı. O gün istasyon merdivenlerindeyken elindeki çiçekleri kalabalıktaki çocuklara fırlattı. İnsanların nasıl atıldığını tahmin edersin. Neredeyse eziliyordum ama buketin bir parçasını ele geçirmeyi başardım. O günden beri de saklıyorum. Fotoğraftaki yüzlere bakarken parmağımın ucuyla kurumuş narin çiçeklere dikkatle dokundum. Anastasia'yı gördün demek, çiçekleri o attı öyle mi? Afacan bir kızdı, hayat doluydu. Erkek gibi dedikleri cinsten. Biz çocuklar ona bayılırdık. Ailesi de ona kubişka adını takmıştı. Hamur köftesi anlamında. Şimdi de uluslararası bir arkeolojik kazı ekibinin üyesi olarak kot pantolon ve çamurlu ayakkabılarımla yaz tatilimi Yekaterinburg dışındaki bir çadırda geçirmek için buradaydım. Saçmalık ama sanki ailemin geçmişi çemberi kapatmış, başladığı yere dönmüş gibi geliyordu. Meraktan içim içimi yerken kayışların üzerindeki kontrol düğmesine bastım. Motor vınlamaya başladı, vinç beni çukurun içine sallandırdı. Gölgelerin arasında kayboldum. Önce karanlığın içine indim ancak yaklaşık 6 metre sonra galerinin duvarları elektrik ampulleriyle aydınlanmaya başladı. Kenarlara çarpmamak için arada bir yıpranmış Reebok'larımla duvarı tekmeledim. Altımda parlayan bir ışık gördüm ve birden Roy kayışlara sarıldı. ''Tamam bebeğim, dibe vardın.'' İpi bıraktım, ayaklarımın altında çamurlu tahta zemini hissettim. Kendimi kayışlardan kurtarıp ürperdim. Son derece soğuktu. Kollarımı sıvazladım, galerinin ağzından aşağıya acıtıcı bir mavi ışık yansıyordu. Yakınımda güçlü halojen lambalar her iki yönde de dörder metre uzayarak galeriden daha geniş hale gelmiş odanın zeminini aydınlatıyordu. Odanın bir bölümünün derin gölgede kaybolması ürkütücü bir duygu yaratıyordu. Roy'un göçü önlemek için destek ve putrellerden ördüğü kafes de beni rahatlatamadı. Kapalı mekanlardan, özellikle tünellerden nefret ederdim. Bu da mesleğime hiç uymuyordu. Kırlaşmış gür bıyıklı, tel çerçeveli gözlüğü olan iri yarı bir adam, bir balyoz ve keskiyle bir duvardaki donmuş turbayı kaldırmaya uğraşıyordu. Çekişlemeyi kesip gülümsedi. ''Hey Laura, nasıl gidiyor?'' Bostonlu Tom Atkins önüne alet çantasını açmış, soğuk havada nefesi buhar olarak çıkıyordu. Üzerinde kalın iç takviyeli bir Columbia kayak ceketi, elinde yün eldiven, kulaklarında da kulaklık vardı. Yanında üzeri her çeşit aletle ve fırçayla, iki güçlü elektrik feneriyle kaplı bir sehpa duruyordu. Kulaklıklarını çıkardı. Bir köşeye istiflenmiş, açılmamış Budweiser ve Heineken bira kutularını işaret ederek ''Hazırlıklı gelmişsin Tom'' dedim. ''Hey, sakın dokunma, burası evdeki buzdolabından bile iyi.'' ''Pekala, siz ikiniz bira soğutacak bir yer dışında başka ne buldunuz bakalım?'' Tom ince bir eleği göstererek ''Önce bir buraya bak'' dedi. Eleği elime aldım. Bir köşesinde fena lekelenmiş bir dizi pirinç üniforma düğmesi gördüm. Birkaç bakır kapik ve gümüş kaplanmış ruble görüp üzerindeki tarihleri okudum. 1914-1916, biri 1912'den kalmaydı. Fil dişinden yapılmış sararmış bir tarak ve bir bavul kayışının kalıntısı. Bir çocuğa ait saç bandını görünce bel kemiğim sızladı. Kızıl terör devrimin iktidarı ele geçirmek ve korku salmak için giriştiği temizlik hareketi sırasında Bolşeviklerin bütün aileleri infaz ettikleri biliniyordu. Başımı salladım. Üzücü ama ilginç. Asıl ikramiye o tarafta. Tom baş parmağını odaya, üzerinde çalıştığı tarafa doğru uzattı. İstersen derin bir soluk al Laura.
Neden?
Biraz tekinsiz, hatta ürkütücü. Tom'un masasının üzerindeki fenerlerden birini alıp odanın içine doğru ilerledim. Fenerin güçlü ışığını donmuş zemine tutunca anlık bir dehşet yaşadım. Donmuş tabakanın içinden bir insan eli çıkıyordu. Dokusu bozulmamış, soluk beyaz, parmakları hafifçe çamura bulanmış, yumruk sıkalı. Bir şey tutuyor gibi. Bu da ne?
Daha hiçbir şey görmedin dedi Roy, donmuş duvarı işaret etti.
O zaman gördüm. Elin bağlı olduğu bir beden vardı. Turbalı topraktan bir kadın yüzü bakıyordu. Giysileri görülüyordu. Soluk renkli bir bluzla başka bir yüzyıla ait koyu renk yünlü bir hırka.
Aman tanrım!
Tom ürkütücü değil mi diye sordu. Donmuş toprak derin dondurucu görevi yapmış. Roy buna hiç şaşırmadım bebeğim diye araya girdi. Buna benzer topraklarda el değmemiş halde postlu mamutlar bulundu. Sen soluna bir bak.
Baktım ve kahverengi topraktan çıkan koyu renkli kaba bir ceketin kalıntılarını gördüm. Kumaşın yaklaşık bir karış kadarı görünüyor, ardından da küçük bir insan gövdesinin belli belirsiz biçimi seçiliyordu.
"Roy, orada bir ceset daha var," dedi. "Çocuk mu yoksa yetişkin mi emin değiliz. Oradan çıkarmak epey zamanımızı alacak. Önce kadınla meşgul olacağız."
Yeniden kadına döndüm, ürperdim. Biraz daha yakından baktım. Korunmuş başı açıkça görülüyordu. Gözleri kapalıydı. Burnunu ve dudaklarını, kulaklarını, yanaklarını, yüzünün ve alnının üzerindeki koyu buklelerini görebiliyordum. Elmacık kemikleri çıkıktı. Fenerin ışığını beyaz yüzüne tutmak rahatsız edici bir deneyimdi. Yekaterinburg'da şimdiye kadar ortaya çıkarılmış en dikkat çekici buluntuya baktığımın farkındaydım. Çok şaşırtıcı, kim olduğunu merak ediyorum.
"Tanrı bilir," dedi Roy, "bir şey daha var," diye ekledi.
"Ne?"
"Elindekine bir baksana."
Feneri hala sıkılı kemiklerine, kim bilir kaç yıldır kapalı parmaklarına tuttum. Sanki madeni bir zincir tutuyor gibiydi. "Nedir bu?"
"Mücevhere benziyor," dedi Tom.
"Sözüne güveniyorum, elini açmayı denemeyecek misiniz?"
"Roy Sırıttı, bunu sana bırakmaya karar verdik."
"İnceliğinize teşekkürler."
"Patron sensin bebeğim."
Bir çift ameliyat eldiveni uzattı. "Pekala, ben denerken sen de feneri tut." Roy feneri alıp sıkılı yumruğa tuttu. Eldivenleri ellerime geçirdim. Bir an gözlerimi yumarak kendimi toparladım. Sonra da işe koyuldum. İşaret parmağıyla bileği kavrayarak hafifçe çektim. Parmakları açmaya çalıştım. Eli mermer gibi soğuk ve katıydı. Derisini yırtacağından ya da bütün elin narin porselen gibi parçalanacağından korkuyordum. Kemikler sessizce açılınca şaşırdım. Biraz açıldılar ama ne tuttuğumu görmeye yeterli olacak kadar. "Feneri şuraya tut." Roy fenerin ışığını açık ele yöneltti. Avucunun bembeyaz kırışıklıklarının arasında bir zincirle bir madalyon gördüm. Yekaterinburg'da bulunan, burada infaz edilmiş Çar ailesi üyeleri veya varlıklı tüccarlar tarafından saklanmış mücevherler gibi pahalı ya da gösterişli bir şey değildi. Madalyonu aldım, parmaklarımla usulca sildim. Ön tarafında kabartma bir şekil olduğunu görebiliyordum. Ama madalyonun bir kısmı turbalı toprakla kaplıydı, zinciri inceydi. Roy çakısını uzattı, "Şununla bir dene." Çakıyı aldım ve üzerindeki çamuru sıyırdım. Ön kapaktaki altın Romanov aile mührünü tanımamak mümkün değildi. Çift başlı imparatorluk kartalı. Madalyonun arka yüzünde bir ithaf olduğu kesindi ama yazı pastan silinmişti. Yüreğim hızla çarptı.
Tom heyecanla, "Sence şanslı günümüz mü?" diye sordu.
"Aklın yolu birdir, keşke bilebilseydim."
Roy araya girdi. "Hey bebeğim, yoksa Romanovlardan kalanları bulduğumuzu mu düşünüyorsun?"
Bir cevap veremedim. Büyülenmiş gibi gözlerimi madalyona diktim. Tom sanki sürterek ateş yakmak istermiş gibi ellerini ovuşturmaya koyuldu.
"Kim bilir, Ruslara haber vermemiz gerek. Kadını donmuş topraktan çıkarmamız gerek. Bakarsın daha yakından vücudunun bir travma geçirip geçirmediği ve neden öldüğü anlaşılır."
Kazının denetimi Ruslardaydı. Yekaterinburg'dan iki günde bir yetkili geliyor, ne kadar ilerlediğimize bakıyordu. Oysa zihnim alev alev madalyona bakarken denetçiyi hiç düşünmedim. "Hayır, hiçbir şey yapmayın. Resmi hiç kimseye haber vermeyin. Şimdilik vermeyelim."
Tom'un kaşları çatıldı. "Roy, neden vermeyelim?" diye sordu.
Gözlerimi yeniden iki cesede diktim. Şaşkınlığı, içimdeki heyecanı hissettim. Başımı kaldırıp galerinin açık ağzına baktım. O anda yüzümde parlayan mavi ışık bir tezahür gibi geldi. Madalyonu sıkıca kavradım, kalbim hızlandı. Roy yüzümdeki heyecanı fark etmiş olacak ki,
"Bir sorun mu var?" diye sordu.
Kayışlara doğru yürüyüp sıkıca bağlandım. "Biri cesedin fotoğraflarını çeksin," dedim. "Her açıdan görüntüsünü istiyorum. Bir de saç örneği alın. DNA araştırması yapmamız gerekecek. Bu kadının bir Romanov ya da onların akrabalarından olup olmadığını öğrenmek istiyorum." Motorun düğmesine basınca yükselmeye başladım. Roy şaşkınlıkla,
"Hey, nereye gidiyorsun bebeğim?" diye seslendi.
"Uçak bileti ayırtmaya. Nereye gideceğimi sakın sorma. Söylesem de inanmazsın zaten."
1. ayrımın sonu. Sayfa 23.